Değerli Gençler Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Altınoluk Dergisi'nden yazılar paylaşacağız. İlk olarak Altınoluk'un 2004 Mart sayısında yayınlanan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi imzalı Riyasette Emanet ve Mesuliyet Şuuru başlıklı yazıyı sunacağız. Allah Teala kainatı ve içindekileri insana emanet olarak amade kılmış ve bunların tasarrufu hususunda onu mesul tutmuştur. Servet, evlat, sıhhat, makam, mevki gibi bütün nimetler insana tevdi edilmiş emanetlerdir. İnsan bu emanetlere titizlikle riayet etmek mecburiyetindedir. Emanetlere gereği gibi riayet edip o nimetlerin gerçek sahibi olan Allah'ın rızası istikametinde tasarrufta bulunmak, ilahi rahmet, mağfiret ve bereketi celbetmenin en mühim vesilelerindendir. Bir toplumun huzur, sükun, refah ve saadeti diğer birçok müessir yanında evveliyetle emanet mesuliyetini layıkıyla idrak etmiş idarecilere sahip olmasıyla mümkündür. Bu bakımdan her ferdi istidatlarına uygun tarzda yetiştirmek ve ona layık olduğu mevkiyi vermek bir cemiyetin en mühim vazifelerindendir. Aksi halde layık olmadığı mevkilere gelen kimseler sebebiyle işler fesada uğrar, maddi ve manevi hayatta çöküntü husule gelir. Nitekim idari işlerin o işe ehil kimselere tevdi edilmesi ayet-i kerimede şöyle emredilmiştir. Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'ani düstura hakkıyla riayet ederek her insanı kabiliyet ve istidadına göre mevkilere tayin etmiştir. Yani ashabından zahitliğiyle maruf olan bir zatı ordu kumandanlığına, ordu kumandanı olacak bir kimseyi de kadılığa tayin etmemiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emanetlerin ehline verilmemesini dünya hayatını kıyamet sahnelerine çevirecek derecede büyük bir ifsat sebebi olarak görmüştür. Bir gün ashabıyla konuşurken bir kimsenin kıyamet ne zaman kopacak sorusuna emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle cevabını vermiştir. Emanet nasıl zayi olacak diye sorulduğundaysa İşler ehil olmayan kimselere verildiği zaman kıyameti bekle buyurmuştur. Bu sebeple hayatın maddi veya manevi her safhasında emanetleri ehline tevdi etmek ve daha layıkı bulunduğu zaman da vazifeyi ona terk etmek zaruridir. İslam mütefekkirleri yüce dinimizin en küçük bir cemaatten devlete kadar idari hususlardaki en esaslı düsturlarını tespit ederken evveliyetle 1. İdarecilerin ameli salih sahibi olmalarını, 2. Emanetlerin yani mevki ve memuriyetlerin liyakate göre tanzim ve tevzini, 3. İstişareyle hareket edilmesini zikretmişlerdir. Bu üç düsturun dışındaki hususlar zaman ve zeminin gerektirdiği şartlara göre şekillendirilmek üzere içtihada havale edilmiştir. Diğer taraftan Allah rızasını tahsil ve topluma hizmet kastıyla maddi veya manevi bir sahada idari makamlara gelenler o makamların bir emanet olduğunu orada muvakkaten yani belirli bir süre için bulunduklarını benimsemeli ve o makama ebedi kalacakmış gibi bağlanmaktan sakınmalıdırlar. Nitekim bu hakikati ifade eden mahkeme kadıya mülk olmaz darbı meseli meşhurdur. Emaneti üstlenenlerin onun hakkına layıkıyla riayet edebilmeleri için Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin ölçüleri dahilinde bir takva hayatı yaşamaları icap eder. Kitlelerin önünde olan kimseler her türlü hareket ve faaliyetlerinin tabiri caizse ilahi bir kamera karşısında bulunduğu hissi içinde gerçek bir Müslüman şahsiyeti sergilemelidirler. Olgun bir idareci bir yandan vazifesini layıkıyla ifa etmeye çalışırken bir yandan da gökte ve yerde hiçbir şey kendisine gizli olmayan, kuluna şah damarından daha yakın olan Rabbinin murakabesi altında daima ihsan kıvamında bir hayat yaşamalıdır. İdareciler, rehberler ve önde gidenler, etraflarında menfaat mukabili kendisini alkışlayanlarla samimi insanların telkinlerini ayırt etmeli, nefsinin hoşuna giden iltifatların girdaplarında boğulmamalıdırlar. Samimiyetsizce ve menfaat umarak kendilerini alkışlayanlara karşı ama tabasbusta bulunanlara karşı da sağır davranmalı, istikamet üzere hakkı tevzi etmekten gafil kalmamalıdırlar. Ayrıca fanilerin övgü ve iltifatlarına itibar ederek gurur ve kibre sürüklenmek suretiyle hayırlı amellerin ecrini de imha etmemelidirler. Bu hususta Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferi dönüşündeki hali ne güzel bir misaldir. Yavuz Sultan Selim Han, büyük zaferlerle dolu Mısır seferinden İstanbul'a döndüğünde gündüz vakti Üsküdar'a vasıl oldu. İstanbul halkının kendisini büyük bir tezahüratta karşılayacağını haber aldığından lalası Hasan Can'a, ''Hava kararsın, herkes evlerine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim.'' Fanilerin alkışları, iltifatları ve zafer takları nefsimizi gurura sevk ederek amellerimizi boşa çıkarmasın, dedi. Yavuz'u o korkunç Sina çölünde kükreyen bir arslan, Mısır'a girişte gözü yaşlı, şükreden, mütevazı bir mümin, Üsküdar'da kendisini bir nefs muhasebesiyle yönlendiren ilahi ve deruni lezzetlere müstaharak bir derviş olarak görüyoruz. Dünya saltanatını daima kalbinin dışında taşıyan koca hünkâr, ömrünün son anlarındayken lalası Hasan Can'ın ''Hünkârım, artık Rabbinizle beraber olmaz zamanıdır.'' demesi üzerine hayretle Hasan Can'ın yüzüne bakarak ''Lala, sen bizi şimdiye de kiminle sanırdın?'' cevabını vermişti. Günümüzde de Yavuz gibi madde ve mana, dünya ve ukba, beden ve ruh muvazenesine sahip, dirayetli idareciler yetiştiren, imandaki aşk, ahlaktaki fazilet ve idealdeki ulviliğe ne kadar muhtacız. Nasıl ki bir gülistanda gezen kişi, oradaki çiçeklerden akseden güzellikler sebebiyle daima tebessüm halinde olursa, toplumun önünde yürüyenler de bu haleti ruhiye içinde sabırlı, mütebessim ve insanların dertlerini omuzlamaya mütehammil olmalıdırlar. Zira onlar insanları sevk ve idarenin her şeyden önce gönül almakla, gönüllere huzur ve saadet bahşetmekle mümkün olduğunu bilmelidirler. Hazreti Mevlana Kuddise Sirru ne güzel söyler. Eğer sende basiret varsa, gönül Kâbesini tavaf et. Topraktan yapılmış sandığın Kâbe'nin asıl manası gönüldür. Şunu iyi bil ki sen, Allah'ın nazargahı olan bir gönlü incitir kırarsan, Kâbe'ye yaya olarak da gitsen, kazandığın sevap, gönül kırmanın günahını telafi edemez. Hizmet sahası ne olursa olsun, her bir idareci vazifesinin gerektirdiği bedeni, ruhi ve ilmi dirayete sahip olmalı. Gönlünü manevi hasletlerle tezyin etmelidir. Gönlü Allah, Resulullah ve din kardeşlerinin muhabbetiyle meşbu olmalıdır. Hak'tan ötürü mahlukata merhamet, muhabbet ve şefkatle bakabilme hassasiyetini taşımalıdır. İhlas, tevazu, istikamet, affedicilik, istişare ile karar verebilme gibi vasıfları haiz olmalı. Kendisini ilmen ve ahlaken sürekli geliştirmelidir. Mahiyetinde bulunanların kusurlarını kendisine izafe ederek, muahezeyi nefsine, müsamahayı gayriye yöneltmelidir. Allah'a teslim olmanın, O'nun verdiği imkanlara kanaat etmenin ehemmiyetini bildiren ilahi ve nebevi beyanları şiar edinmeli, bu istikamette mütevazı bir hayat yaşamalıdır. Tavazu'nun zıddı olan kibir, azamet taslamaktır. Şöhretse insan için en büyük nefs afetlerindendir. Kibre duçar olup şöhret sevdasına tutulan bir kişi, pek çok zulümler işler de farkında bile olamaz. Neticede kendini alçaltıp rezil eder ve zalimlerden olur. Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh buyurur. Bahar mevsiminde bir taş yeşerir mi? Toprak gibi mütevazı ol ki senden renk renk güller ve çiçekler yetişsin. Yani baharın berekatından asıl nasip alan yalnız topraktır. Ondan dolayı üzerinde çiçekler bitip renk renk goncalar açarken bir taş parçası da baharı görür fakat ondan nasip alamaz. Kibir ve şöhrete duçar olan kimseler de tabiattaki kayalar gibidir. Onların üzerinden bereketli nisan yağmurları akar gider de ondan nasipsiz kalırlar. Nefs engelini aşamayanlar için nefsin böyle afetleri onlara birer mihrap ve kıble haline gelir. Tevazu ehli salih kullarıysa Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle metheder. O Rahman'ın has kulları ki yeryüzünde tevazuyla yürürler. İnsanlık haysiyetini rencide eden menfi sıfatları bertaraf etmek için züht, takva ve ihsan kıvamında bir kulluk hayatı yaşamak zaruridir. Hak dostlarının halleri bu hususta en güzel misallerdir. Nitekim gönül sultanlarından Bahaeddin Nakşibend Kuddise Sirruh'ta hayatı boyunca Allah'ın lütfettiği nimetlerin şükrünü ifaya çalışmış, senelerce muhtaç insanlara, hasta hayvanlara hizmet ederek, hatta sokakları elleriyle temizleyerek bu ayetin şumulüne girebilmek gayret ve heyecanıyla yaşamıştır. Onun manevi derecelerinin yüksekliğine rağmen, kendisini daima kapı eşiğinde gören bir haleti ruhiyeye sahip oluşunu aksettiren şu mısraları, bizler için ne ibretli bir gönül ufku sergilemektedir. Alem buğday, ben saman, alem yahşi, ben yaman. Bu bakımdan herhangi bir topluluğun önünde bulunanlar, mesuliyetini taşıdıkları insanları kendilerine hizmetçi değil, bilakis kendilerini onlara hizmetçi mevkiinde görmeli ve onlara mütevazı, mütebessim ve yumuşak davranmalıdırlar. Kendi hallerini daima kontrol altında tutup, insafsız ve katı kalpli olmaktan sakınmalıdırlar. Zira hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır. Yöneticilerin en kötüsü, insafsız ve katı kalpli olanlardır. Allah'ım, ümmetimin idaresini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin idaresini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşaklık göster. İmanın en güzide tezahürü olan merhamet, en fazla iktidar sahiplerine lazımdır. Merhametin meyvesi de Allah'ın kullarına hizmettir. Bunun ehemmiyetinden dolayıdır ki, adil ve müstakim idarecilerin kıyametin o zor gününde arşın gölgesinde bulunacağı hadis-i şeriflerde müjdelenmektedir. Resul-i Ekrem Efendimizin şu hadis-i şerifi de adil ve dirayetli idarecilerin hak katındaki mümtaz mevkiini ne güzel anlatmaktadır. Kıyamet gününde insanların Allah-u Teala'ya en sevgili olanı ve ona en yakın yerde bulunanı adaletli idarecidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın "İnsanlar yöneticilerinin takip ettiği yol üzeredirler" şeklindeki hikmetli sözü mucibince halk başlarında bulunan idarecilere göre şekillenir, onların gittiği yoldan giderler. Nitekim Türkçemizdeki "balık baştan kokar" darbı meseli de bunu ifade etmektedir. Bu hususla ilgili olarak birkaç tarihi misal şöyledir. Emevi halifelerinden Velid bin Abdülmelik güzel binalara meraklıydı. Onun devrinde insanlar da ona bakarak emlak ve bina merakına düştüler. Meclislerde ve mahfellerde devamlı inşaattan bahsolunurdu. Süleyman bin Abdülmelik yiyip içmeye düşkün bir hükümdardı. Onun zamanındaki insanlar da yeme içme lakırdılarıyla vakitlerini israf ederlerdi. Ömer bin Abdülaziz ise abid, zahid ve takva sahibi bir mümindi. Onun döneminde halk ibadet, taat ve infakta yarışır haldeydi. Meclislerde "bu gece evradın neydi? Kur'an-ı Kerim'den kaç ayet hıfzettin? Bu ay kaç gün oruç tuttun ve ne kadar infakta bulundun?" gibi sözlerle birbirlerini teşvik ederlerdi. Yani tarih insanlara bencil ve hodgamların açtığı ıstırap ve elem dolu manzaraları ve onların hazin akıbetlerini bir ibret olarak sunduğu gibi, adil ve salih idarecilerin şefkat, merhamet ve diğerkanlık dolu şan ve şeref tablolarını da takdir ve teşvik ederek sergiler. İşte Ömer bin Abdülaziz, insanlığa muhteşem davranış güzellikleri sergileyerek cemiyetine huzur ve saadet bahşetmiş, tarihin şeref sayfalarında müstesna bir yer almıştır. Onun ümmetin mesuliyetini yüklenmek hususunda taşıdığı büyük emanet ve mesuliyet şuurunu aksettiren sayısız fazilet manzaralarından birini hanımı Fatıma şöyle anlatıyor. Bir gün Ömer bin Abdülaziz'in yanına girdim. Namazgahında oturmuş, elini alnına dayamış, durmadan ağlıyor, gözyaşları yanaklarını ıslatıyordu. Ona, "Nedir bu halin?" diye sordum. Şöyle cevap verdi. "Ya Fatıma, bu ümmetin en ağır yükünü omuzlarımda taşıyorum. Ümmet içindeki açlar, fakirler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, küfür ve gurbet diyarındaki Müslüman esirler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma takatinden kesilmiş muhtaç yaşlılar, aile efradı kalabalık olan fakir aile reisleri beni üzüntüye gark ediyor. Yakın ve uzak diyarlardaki böyle mümin kardeşlerimi düşündükçe yükümün altında ezilip duruyorum. Yarın hesap gününde Rabbim bunlar için beni sorguya çekerse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar için bana itaat ve serzenişte bulunursa ben nasıl cevap vereceğim?" Hanımı Fatıma devamla der ki, "Onun ibadeti sizinkilerinki kadardı. Lakin gece yatakta Allah korkusunu ve kıyamet hesabını tefekkürden öyle bir hale gelirdi ki, haşyetullah'la kalbi çarpmaya başlardı. Sanki suya düşmüş yahut avuç içine alınmış bir kuş gibi çırpınırdı. Ben de onun bu haline dayanamayıp yorganı üstüne örterdim ve kendi kendime, keşke idarecilik mesuliyeti bize tevdi edilmeseydi. Keşke o vazifeyle aramızdaki uzaklık güneşle dünya arasındaki mesafe kadar olsaydı," derdim. Ömrünün sonlarında bir kısım idari ve siyasi hadiselere iştirak ettiği için büyük bir pişmanlık duyan Amr bin As radıyallahu anh da ölüm döşeğindeyken yüzünü duvara dönerek uzun uzun ağlamış ve akıbetinin ne olacağı hakkında endişesini dile getirmiştir. Biriktirdiği malına bakarak, "Keşke ya sen bir deve tezeyi olaydın yahut ben Zat-ı Selasil gazvesinde ölüp gitseydim," demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın idarecilikteki mesuliyet şuurunu ifade eden şu hali de son derece ibretlidir. Hançerlendiği zaman kendisine, "Yerinize birini tayin etseniz," denilmişti. O da, "Bu ümmetin mesuliyetini sahken üstlendiğim gibi vefat ettikten sonra da mı taşıyayım? Ben yaptığım halifelik hususunda bir mükafat beklemiyorum. Yeter ki muahize edilmeyeyim," şeklinde cevap vererek endişesini dile getirmiştir. Yine bazı kişiler Hazreti Ömer'e fevkalade dirayetli biri olan oğlu Abdullah'ı halifeliğe vasiyet etmesini talep ettiklerinde ise o, "Bir aileden bir kurban kafidir," demiştir. Hak Teala ayeti kerimede, "Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Mesuliyetinden korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir," buyurarak her insanı kendisine emanet tevdi edilmiş bir varlık olarak kabul etmektedir. Buna göre mesuliyet sadece halkın emanetleri hususuna mahsus da değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. İmam çobandır ve sürüsünden mesuldür. erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mesuldür. Kadın kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden mesuldür. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur ve sürüsünden mesuldür. Muhakkak ki ferdi hayatta bile Allah'ın nimetlerini liyakat ve dirayetle kullanmak icap eder. Ancak bundaki kifayetsizlik sadece ferdi zararları mucip olduğu halde halkın idaresini deruhte etmekteki dirayetsizlik, idare edilenlere de tesir edeceği için daha da büyük bir vebali muciptir. Bu bakımdan bilhassa dini hususlarda önder ve örnek olacak kişilerin de önce kendilerini ıslah etmeleri şarttır. Zira hidayet ve istikamet üzere olmak önce onlar için gereklidir. Kendileri salih olmayanlar başkalarını ıslah edemezler. Bir gün Ebu Hanife Hazretleri çamurda yürüyen bir çocuğa rastlamıştı. Ona merhamet ve şefkatle tebessüm ederek, "Evladım, dikkat et de düşmeyesin," dedi. Çocuk da zeka ve basiret parlayan gözleriyle İmama döndü ve kendisinden beklenmeyecek olgunluktaki şu mukabelede bulundu. "Ey imam, asıl sen dikkat et ve düşmekten sakın. Çünkü alimin düşmesi, alemin düşmesi demektir. Benim düşmem basittir. Düşersem yalnız ben zarar görürüm. Fakat sizin ayağınız kayacak olursa, size tabi olup peşinizden gidenlerin de ayakları kayar ve düşerler ki, bunların hepsini kaldırmak oldukça zordur." İmam Ebu Hanife bu sözden çok müteessir oldu ve sarsıldı. Artık o günden sonra talebeleriyle birlikte tam bir ay müzakere ettikten sonra ancak bir fetva verirdi. Talebelerine de şu nasihatte bulunurdu: "Şayet bir meselede size daha kuvvetli bir delil ulaşırsa o hususta bana tabi olmayınız. İslam'da kemalin alameti budur. Bana olan sevgi ve bağlılığınız da ancak bu şekilde ortaya çıkar." Toplumun önünde bulunanların güzellikleri etrafına tesir ettiği gibi yanlış hareketleri de çevresindeki insanlar tarafından gayri ihtiyari taklit edilir. Bundan dolayı idareci adil ve iyi emsal olmalı. Hakkaniyetle hükmetmeli ve nefsani arzularını bertaraf etmelidir. Aksi halde menfi örnek olduğu kişilerin de vebalini yüklenmiş olur. Yine bir idareci, Allah Teala'nın Davud Aleyhisselam'a yaptığı şu ikazı hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır: "Ey Davud, muhakkak ki biz seni yeryüzünde halife kıldık. Şimdi insanlar arasındaki hakla hükmette hevaya tabi olma ki bu durum seni Allah yolundan saptırmasın." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabını şöyle uyarmıştır: "Bir işe memur tayin ettiğimiz kimse bizden bir iğne veya ondan daha küçük bir şey gizlemiş olsa bu bir hıyanettir, kıyamet günü onu getirecektir." Bunun üzerine ensardan bir zat ayağa kalkarak, "Ey Allah'ın Resulü, bana tevdi ettiğin vazifeyi benden geri al," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ne oldu?" diye sordu. "Sizin az önce söylediklerinizi işittim," deyince Peygamber Efendimiz, "Ben onu şimdi de tekrar ediyorum. Kimi bir işe memur tayin edersek, az veya çok ne varsa bize getirsin. Ondan kendisine ne verilirse alır, ne yasaklanırsa onu terk eder." Velhasıl en üst seviyedeki idareciden en alt seviyedeki aile reisine kadar herkes üzerindeki emanetlere riayet edip mesuliyetinin layıkı veçhiyle idraki içinde bulunmalıdır. Bu meyanda talebeye muhatap muallimlerin veya bir cemaatin önünde yürüyen rehber şahsiyetlerin sadece bilgi sahibi olmaları kâfi değildir. Onlar da insan haleti ruhiyesine aşina, diğer gam, duygu derinliğine ve karşılaşılan meseleleri çözme dirayetine sahip, ilmi siyasete yani insan idaresinin inceliklerine vakıf ve hizmetin ehemmiyetini müdrik olmalıdırlar. Her halükarda itidali muhafaza edebilmeli, hizmette örnek olmaya çalışmalı, hizmet vecd ve heyecanı taşımalıdırlar. Zira bir rehberin kabiliyeti, onun mesuliyetini yüklendiği kişilerde müşahede edilir. Altın işleyen ustanın çırakları da altın işçisi olurlar. Şunu da unutmamak gerekir ki, riyaset makamının en büyük handikaplarından biri, kibir ve gururla insanları hor görmek iptilasıdır. Bundan kurtulmanın çaresi ise, yapılan hayırlı hizmetlerin ve muvaffakiyetlerin gerçek sahibinin Allah Teala olduğuna kesin olarak inanmak, buna mukabil hata ve kusurları nefsine izafe etmektir. Yine yüksek mevkilerde istihdam edilenler, Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi olmasa o makama sırf kendi çabaları neticesinde ulaşmalarının mümkün olmadığını bilmeli, sahip oldukları güç ve iktidarın Hakk'ın rızasını tahsil yolunda kendisine lütfedilmiş bir hizmet kapısı olduğunu aklından çıkarmamalıdırlar. Ayrıca daima Allah'a sığınıp hata ve noksanlıkları sebebiyle kimsenin zarara uğramamasını dilemeli ve bu hizmetler için daha hayırlı insanların istihdam edilmesini samimi olarak temenni etmelidirler. Allah ve Resulünün bizlere tevdi ettiği emanetlere liyakat kesbedebilmeyi, üzerimizdeki emanetlere layıkıyla sahip çıkabilmeyi, Hakk'a ve halka hizmet şuuruyla yaşayıp bir mümin kimliği sergileyerek ilahi rızasına erebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün size Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Riyasette Emanet ve Mesuliyet Şuuru başlıklı Altınoluk Dergisi'nin 2004 Mart sayısında yayınlanan yazısını aktarmaya çalıştık ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.